Ayrım 33.
Sayfa 339. Sevgili Erdal'ım, evimize taşındık. Bu mektubu eski kütüphanemizden yazıyorum. Seçimi fena nispette kaybettik. Bu seçim memlekette yeni bir hayat tarzı kurmak için geliştiğimiz teşebbüste ne kadar ciddi ve samimi olduğumuzu göstermiştir. Memleket için, hepimiz için şeref olmuştur. Gözlerinden öperiz. Adnan Bey Köprülü'nün başbakan olacağına kendisini öyle inandırmıştı ki, söylenebilecek her sözü ölçüsü kaçırılmış bir şaka, hatta sinsice söylenmiş bir istihza cümlesi gibi görüyordu. Celal Bey'in cumhurbaşkanlığı için hiçbir pürüzün kalmadığını görmüştü. Bayır'ın cumhurbaşkanı seçilmesi için Mükerrem Sarıoğlu müdahalesini isterken aynı şeyi yine doktor aracılığıyla yapmayı tasarlamıştı. Fikrini açtı. Doktor, şimdi sıra Köprülü'nün başbakanlığını sağlamakta. Bu anlayış içinde Adnan Bey Çankaya'ya çıkıp cumhurbaşkanıyla görüşme talebinde bulunmuştu. Giderken sevinçliydi. Köprülü'nün başbakanlığı için ricada bulunacak ama Köprülü kabinesinin bakanlarını kendisi seçecekti. Cumhurbaşkanının yanına girdiğinde uzun bir giriş cümlesiyle Köprülü'nün parti hizmetlerini anlatacak ve sonra başbakan tayini için istirhamlarını ifade edecekti. Söze girer girmez Cumhurbaşkanı hemen kesti. Ne söyleyeceğini biliyorum. Yorma kendini. Başbakan sensin. Adnan Bey kıpkırmızı oldu. Ayağa kalktı. Teşekkür etmeden bir kere daha Köprülü'nün şansı olup olmadığını denemek istedi. Bayar kesin kararlı adamların rahat sesiyle devam etti. Demokrat Parti Başkanı da sen olacaksın. Daha sonra babacan tavrıyla söyleyeceklerinin tamamını sıraladı. Kabineyi kurarken emeği geçenler ile tecrübeli olanların dengesini iyi kur. Bu arada Köprülü Dışişleri Bakanı olabilir. Bu görüşmenin sürdürülmesinin hiçbir faydası olmayacağını ikisi de anlamıştı. Adnan Bey ayağa kalkıp izin istedi. Celal Bey kapıya kadar yolculadı. Tam veda edeceği sırada Adnan Bey'i bir daha seyretti. Size siyasette her şey mümkündür demiştim. Tehlikeyi ihtimalken sezip tedbir almakla imkanları siz ele geçirmiş olursunuz. Kabine ilan edildiğinde çok kişi şaşkınlık içinde kaldı. Demokrat Parti'nin kuruluş zahmetini çeken ve Adnan Bey yakınlığı nedeniyle her fırsatta örselenenlerden hiç kimse yoktu. Ağaoğlu yoktu. Kara Osmanoğlu, Sıtkı Yırcalı yoktu. Hüsnü Yaman yoktu. Mükerrem Sarol yoktu. En şaşırtıcısı Ethem Menderes yoktu. Bu demokrasi cengaverlerinin yerini CHP bürokrasisinde yaşlanmış emekli memurlar almışlardı. Sokakta, meydanda, kahvede siyasetçi tanımamış bakanlar, yeni mebusları sanki emirlerindeki küçük memurlar gibi görmeye başlamışlardı. Cumhurbaşkanı işittiklerinden rahatsız olmuş, meselenin abartıldığı endişesine kapılmıştı. Sözünü esirgemedi. Şevket Bey, mübalağa ediyorsunuz. Şevket Bey, mübalağa ediyordu. Dikkat çekmek için bunlar mahşerin dört atlısı benzetmesi yapmış, böylece muhatabının kafasında hiddetli bir siyaset kampanası çalmak istemişti. Ancak Bayar'ın daha ilk cümlelerden sonra böyle sert müdahalede bulunmasından irkildi. Bayar'ın sözlerinin doğruluğu konusunda kuşku duyduğunu fark etti. İşe ciddiyet kazandırmak istedi. Yemin ederim. Şevket Mocan zaman zaman katıldığı Ankara Palas'ta Fevzi Lütfü'nün sohbetlerinde işittiklerini hemen Celal Bayar'a duyurmak istemişti. Bugünkü bu sevimsiz birlikteliğin sebebi buydu. Bayar işi uzatmadan sonuçlandırdı. Siyasette işi ayağa düşüren hiç kimseye itibarım olmaz. Bayar'ın itibar etmediğine Adnan Bey itibar etmiş, Şevket Mocan'ı dikkatle dinlemiş, hatta ziyaretinin devamı için özendirici şeyler söylemişti. Bu hükümet hepimizin Şevket Beyefendi. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Bu müdahaleniz bizim için fevkalade yol gösterici olmuştur. Fevzi Lütfü'nün emriyle Ankara Palas'ın en rahat koltukları üst kattaki geniş salona yerleştirilmiş ve ortalarına iri çaplı bodur bir ceviz sehpa konulmuştu. Meclisin çalışmadığı saatlerde burada toplanıp siyaset üzerine sohbet ediyorlardı. Bu sohbetin amacı Ankara'da ne olup bittiğini merak eden demokrat kadroları yeni hükümet hakkında uyarmaktı. Yeni bakanların Demokrat Parti'nin değil, İsmet Paşa kadrolarının siyasetini uyguladıklarını üflüyorlardı. Fevzi Lütfü'nün yanı sıra Samet Ağaoğlu, Mükerrem Sarol, Hüsnü Yaman dörtlüsü, kısa sürede isimleri Ankara'da duyulan milletvekilleri olmuşlardı. Genç milletvekilleri de bu kadronun siyaset tecrübesinden istifade ederek pişiyorlardı. Yavaş yavaş bir hükümet aleyhtarlığı başlamıştı. Zaman içinde bu tempo giderek hızlanıp bir Menderes muhalefetine dönüşebilirdi. Samet ve Mükerrem bu konuda belki çabucak frenlenebilirdi ama Fevzi Lütfi ile Hüsnü Yaman'ın üslubu giderek sertleşiyordu. Hükümet kurulalı henüz bir ay olmuştu. Bu kadar dağınık ve ısrarlı bir muhalefet başlatmak için hiçbir sebep yoktu. Bakanlar şaşkınlık içinde kalmışlardı. Hangi işe sarılırlarsa ertesi gün o konuda inanılmaz bir iftira kampanyası başlatılıyordu. Bunları Adnan Bey'e söyleyecek cesareti henüz kazanamamışlardı. Akşam sofrasında Adnan Bey'in sevdiği yemekler hazırlanmıştı. Gelir gelmez oturdu. Sabahtan beri bir şey yemedim, açlıktan ölüyorum. Yanı başındaki telefona uzanıp numaraları çevirmek istedi. Mükerrem'in numarası kaçtı. Berin Hanım numarayı ezberinden söyledi ve bekledi. Adnan Bey'den bir açıklama istiyormuş gibiydi. Adnan Bey tedirgindi. Yarın kendisine söyleyeceklerim var. Berin Hanım rahat bir hava yaratmak istedi. Neden şimdi çağırmıyorsunuz? Mükerrem Bey de sever bu yemekleri. Adnan Bey sesini sertleştirdi. Şımarmasını istemiyorum. Fevzi Lütfü seçimlerin kazanıldığı gece Manisa'dan hemen telefona sarılmış ve Menderes'le görüşmek istemişti. Adnan Bey talebinin ne olacağını kestirmiş, araya süre koyarak kendisi için sağlam bir manevra alanı yaratmak istemişti. Fevzi Lütfü ısrarcıydı. Meclis başkanlığını istiyordu. Bunun dışında hiçbir makamda gözü olmadığını açıkça söylemişti. Sesinde sert ve kesin talep ciddiyeti vardı. Bu soruna çözüm bulmak mümkün olmadığı gibi gündemde kalması da tehlikedeydi. Bu takdirde herkes kendisi için bir makam peyleyip geçmişteki hizmetlerini ileri sürerek bu makamların talebinde bulunabilirdi. Adnan Bey Fevzi Lütfü'nün kendisinden böyle ısrarla makam talep etmesine mana verememişti. Henüz meclis başkanı, cumhurbaşkanı, başbakan isimleri bile belirlenmiş değilken, parti grubu henüz bir tercih belirlememişken böyle bir emrivaki karşılanamazdı. Böyle bir talebin anlamı olmadığını Fevzi Lütfü'ye anlatmak mümkün değildi. Adnan Bey bunların muhasebesinde olmayı kendisi için sebepsiz zahmet olarak görüyordu. Ama Fevzi Lütfü'nün başlattığı muhalefet giderek derinleşiyor ve gruba etkisi altına alıyordu. Mükerrem Bey'i bunun için çağırmıştı. İçeri girince hemen konuya geçti. Sevgili doktor, nasıl bir ateşin içinde olduğumuzu biliyorsun. Hükümet işini ehil ellerle yürütmek zorundayız. Seçimle gelen arkadaşların neredeyse hepsi ilk kez Ankara'ya gelen insanlar. Devlet idare etmek kolay iş değil ki. Adnan Bey alttan alıyordu. Mükerrem Bey üzerine yürüdü. Listemizde çok yetenekli arkadaşlarımız var. Hepsi de devletin hizmetinde tecrübe edinmiş insanlar. Adnan Bey aynı hızla Mükerrem Bey'in üzerine yürüdü. Evet var ama işin bir de sırası var. Birden sinirlendi. Kimin gözünü korkutmaya çalışıyorsunuz? Kendi eserini batıran aptallar gibi mi hareket edeceğiz? Adnan Bey her şeyi en yakından bildiğini belirtip güç kazanmak istedi. Her şeyinizi biliyorum. Ankara Palas'ın kuytu köşelerinde gelişi güzel konuşmanızın hepimiz için felaket getireceğini görmüyor musunuz? Herkesin hassas olacağına inandığı bir soruyla konuyu kapatmak istedi. Ankara Palas'ın bütün masraflarını Fevzi Lütfü karşılıyordu. Bunun bir muhabbet meclisi için ödenmediğini hissettirmek istedi. Her gün Ankara Palas'ta yüzlerce lira masraf yapıyorsunuz. İnsanlar bu değirmenin suyunu bir gün soracaklardır. Kapıya kadar yolculadı. Eski dostluklarının hatırlarını tazeleyecek imkanları vardı ama hiçbirini kullanmak istemedi. Sadece samimiyetini fark etmesi için bir iki hatırlatmada bulunmak istedi. Hatırlıyor musun doktor? Seninle Çakırbeyli'ye giderdik. Çine çayının kenarında otururduk. Homeros bu toprakların çobanıydı. Şiirlerinin en güzelini bizim ovalarda söylemişti. Herodotos Çakırbeyli'ye bereketli Asya çayırı derdi. Koskoca bir kıtaya adını veren çayırlarda büyüdük. Bunların hatırası daima sıcak ve samimi kaldı. Bu samimiyetle söylüyorum, sırtımda ateşten bir gömlek var. Kapıya gelmişlerdi. Ayrılırken elini eski dostunun omzuna koydu. Bak doktor, düşmanım bile olsanız sizinle savaşırken namuslu insanların hizmetine talip olurum. Beni kör Şevket'in diline mahkum etmeyin. Ertesi gün mahşerin dört atlısından ikisi kabinenin süvarileri olarak göreve getiriliyorlardı. Samet Ağaoğlu ile Fevzi Lütfü hükümette devlet bakanı olarak yer almışlardı. Menderes eski günlerin hatrını saymış, Samet Bey'i başbakan yardımcılığıyla teltif etmişti. Cumhurbaşkanı Adnan Bey'in teklifini onaylarken hiçbir şey sormamış, sadece Mükerrem Bey ile görüşmesinden haberi olduğunu çıtlatmıştı. Mükerrem Bey'in hükümette yer almasını henüz erken buluyorum. Nazım'ın sesi koridorlarda çınladı. Ben kobay değilim. Hakkımın verilmesi için grev yapıyorum. Grevime cezaevinde devam edeceğim. Gücü kalmamış, Cerrahpaşa Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Celile Hanım yorgun adımlarla her gün ziyaretine geliyor ve birlikte aynı ıstıraplı bekleyişin acısını paylaşıyorlardı. Celile Hanım gelirken köşe manavından iki avuç taze kiraz almış ve uzatmıştı. Tartınız lütfen. Manav kalın kese kağıdının içine iki iri avuç da kendiliğinden eklemiş ve uzatmıştı. Nazım Bey'e selam söyleyin. Mahalle esnafından bir isteği olursa hiç çekinmesin, söylesin bize. Celile Hanım ilk işittiğinde silkelenmiş, bir anlam verememişti. Manav gün görmüş adamdı. Babam iştirakiyun rençperiydi. Halden anlamayı ondan öğrendik. Odada taze kiraz kokusu vardı. Hastane penceresinden Marmara'yı seyrediyordu. Haziranın sonunda denize bakışın tadına doyulmazdı. Celile Hanım elini uzatıp oğlunu pencerenin kenarına çağırdı. Nazım pencereye yaklaştı. Elini annesinin beline doladı. Kendisiyle ilgili hiçbir hevesinin kalmadığını fark etti. Geleceğinin endişesinde de değildi. Yüzünü denize çevirdi. Biliyor musun valide, doğduğum şehir artık memleketimin değil, olması da imkansız. Bu kez Celile oğlunun beline dolandı. Çocukluğunda her gün seni sahile indirir, Selanik'in hoşnut havasını koklatırdım. Bu hava saçlarımıza sinmiştir. Nazım annesine sarılıp saçlarını derin bir nefes gibi içine çekti. Selanik vatan hasretiyle yanıyor be anne. Sonra derin bir esef içinde hayatının hüküm cümlesini verdi. Korkarım ki öldüğüm şehirde memleketimin dışında olacak. Ankara Ekspresi gara girdiğinde geniş bir kitle tarafından karşılandı. İstanbul'dan uçurulan haberle Ankara'daki milliyetçi gençlik kısa zamanda etkili bir örgütlenmeye dönüşmüştü. Milli Türk Talebe Birliği Başkanı Supi Baykam 5000 imzalı bir dilekçeyi hükümete sunacak, Nazım'ın affının bir milli suç olacağını ifade edecekti. Bunu vatanperver Türk gençliği adına yaptıklarını söylüyor ve bu milli isyana kimsenin kulak tıkayamayacağını belirtiyordu. Karşılayıcılarıyla birlikte başbakanlığa gidilip dilekçe teslim edildi. Supi Baykam'ın İstanbul'a dönüşünde söyledikleri arkadaşlar arasında heyecan uyandırmıştı. Nazım'a destek veren gazetecileri, sanatçıları, edebiyatçıları ve şairleri kastederek ilginç bir benzetme yapmıştı. Kimse kendinde bir Dreyfus ahlakı vahmetmesin. Bu dava bir hukuk hatası değil, bir siyaset ihtilafında hakikati savunma cesaretidir. Milliyetçiler, bu savunmanın safında yüceliyorsunuz. Bu görüşmeler etkisini göstermiş, mecliste af kanununun görüşülmesinde Nazım'ı kapsam dışında bırakan düzenlemeler filiz vermeye başlamıştı. En sert direniş Ulaştırma Bakanı'ndan geliyordu. Tevfik ileri kürsüye çıkmış, ensesinin üzerinden geniş omuzlarına yayılan dalgalı saçlarını erken kükremiş bir aslanın dağınık yeleleri gibi iki yana çevirerek haykırıyordu. Nazım Hikmet kupkuru bir Nazım Hikmet değildir. Avrupa'da, Asya'da, Amerika'da, dünyanın neresinde bir komünist teşekkül varsa hepsi Nazım için bayrak açmıştır. Türk hükümetinden Nazım'ı alacağız demektedirler. Biz saf ve temiz kalbimizle acıyarak bu adamı çıkarttığımız gün bütün komünist cihan Nazım'ı ellerinden aldık diyeceklerdir. Bu konuşma etkili olmuş, Anadolu'nun genç eşraf çocukları ciddi tereddüt geçirmişlerdi. Hepsi de babalarının, dedelerinin milli mücadele hatıralarıyla büyümüştü. Hepsinin çocukluk hayatında bir Moskov masalı vardı. Bu sözlerin etkisinde kalmamaları düşünülemezdi. Ve Nazım'ın affı kapsam dışı bırakıldı. Birden mecliste nereden geldiği kolayca fark edilmeyen bir otorite hissedildi. Af kanununun bağışlamadığı mahkumların geri kalan cezalarının indirilmesi maddesinden Nazım'ın da yararlanması için milletvekillerinin dikkatli olması isteniyordu. Nereden geldiği bilinmeyen otoritenin ricası mecliste tartışılmamış ve Nazım'ın geri kalan cezalarını çekmemesi ve salıverilmesi kararı kanunlaştırmıştı. Nazım artık serbestti. Tokat milletvekili Ahmet Gürkan, koridorda geçerken kendisini hayretli gözlerle süzen Şevket Mocan'a bağırdı. Millet onu affetmedi, sadece acıyıp serbest bıraktı. Yahya Kemal Bey Park Otel'in balkonundan Boğaz'ı seyrediyordu. Mor Deniz'in engini ayaklarının altında bir kör kuyu kadar sığdı. Yazdığı gazellerin hepsi bir sevda divanından çıkmış gelmiş gibi tazeydiler. Bebek eski şiirin rüzgarıyla salıncakta genç bir kız gibiydi. Şad olmayan bir gönül macerasından süzülmüşçesine mağrur ve bahtiyar. Çubuklu, Çamlıca, Hisar, Göztepe gazelleri boy verdiler. Laleler, güller, leylaklar bir ortak kokunun büyüsüyle çevresinde dolanıyordu. Celile gözlerinin önündeydi. Ne kadar inatla sırtını denize dönse, mil çekilmiş gibi gözlerini kapatsa bile o mavi bakışlı kumral baharın izleri silinmiyordu. Nazım'ın affedilmesi için Cumhuriyet aydınlarının başlattığı imza kampanyası geniş bir itibar görmüş ve çok kişi imzalamıştı. Yahya Kemal'in de imzasının önemli bir destek sağlayacağını düşünen Celil'e tereddüt etmeden böyle bir istirhamın içinde olmuş ve eski göz ağrısına küçük bir istirham mektubu göndermişti. Aziz şairim, siz Nazım'ın şiir hocasısınız. Ona kanat geriniz. Tesirli konuşursunuz. Ne olur onu himaye ederek kanayan bir anne yüreğini kurtarınız. Yahya Kemal Bey bu mektubu aldığında uzun ve heyecanlı bir hatıra zevkiyle kendinden geçmiş ve cananı gözlerinin önüne getirmişti. Celile bütün ihtişamıyla karşısındaydı. Onu uzun uzun seyretmiş ve sonra mektubu bir kenara bırakıp "Hayalimi bozacak hiçbir şeyin seyrine tahammülüm yoktur." deyip gerçek hayatın sıkıntılı kıskacına dönmüştü. Bu sıkıntılı hayat Yahya Kemal'i bu zarif kadının mektubuna cevap vermeyen bir hoyrat ihmalin girdabına itmişti. Yahya Kemal Bey sabah gazetelerinde Nazım'ın serbest bırakıldığını okuyunca sevindi. Bu sevinci paylaşacak kimsesi yoktu. Celile'yi aramak istedi ve durdu. Kendi hükmünü kendi verdi. Ne yüzle arayacaksın ki? Kasım'la birlikte Ankara'da yağışlar hızlanmıştı. Demokrat iktidarın heyecanları havaların soğumasıyla birlikte etkisini kaybetmiş, insanların gündelik yaşam telaşları yeni hükümetin programı konusundaki ümitli bekleyişleri bahara ertelemişti. Seçimlerin üzerinden 6 ay geçmiş olmasına rağmen İsmet Paşa'nın hala durumu hazmedemediği ve asabiyetini bir türlü sakinleştiremediği söyleniyordu. Anadolu'dan seçilmiş yeni milletvekilleri doğup büyüdükleri kentin eşraf dünyasındaki temkinli ve kurnaz seyirlerle Ankara'ya yerleşmeye çalışıyordu. Hepsinde hemen farkına varılan ağırbaşlı bir merak görülmekteydi. Bu merak ilk günlerin müsamahasıyla biçim değiştirmiş, bir siyasi kabul gibi değerlendiriliyor ve hepsi saygılı ve onurlu davranış sahibi olarak itibar görüyordu. Adnan Bey uzun yıllara varan parlamenterlik yaşamına rağmen sanki ilk kez meclise gelmiş milletvekili gibi heyecanlıydı. Ankara'nın şimdiye kadar farkına varılmamış güzellikleri olduğunu keşfetmiş gibi seviniyordu. Hayatın geçmişteki zahmetli yıllarını unutmuş, yeniden doğmuş gibi arzulu, iddialı fakat sabırsız bir delikanlı heveskarlığıyla iktidarın nimetlerini tanımaya çalışıyordu. Başbakanlığa atandığı gün Bayar, Pembe Köşk'ün küçük çalışma odasında Adnan Bey'in elini avcuna almış ve fısıldar gibi yeni görevini tebliğ etmişti. Biliyor musunuz Adnan Bey, Cumhuriyet meclislerinde vekillik yapmadan başvekilliğe atanan ilk örnek sizsiniz. Adnan Bey uzun parlamenterlik yıllarına rağmen bakanlık konusunda düşünülen isimler içinde hiç yer almamıştı. Toprak reformu çalışmaları sırasında çiftlik hayatında kazandığı tecrübelerin ışıklarını meclis koridorlarında yaymış ve dikkat çekmişti. Ama siyasetin kıdemlileri henüz bir bahiste olgunlaştığına ihtimal vermiyorlardı. Adnan Bey son 4 yıllık dönemde parti sözcüsü olarak hem meclis kürsülerine hem siyaset meydanlarına örneği az rastlanır güzellikte ve etkinlikte bir hitabet sanatı sergilemişti. Konuşmalarındaki ifade ve mana bir vuslat döşeği gibi serilir ve dinleyenleri hayran bırakan mükemmelliyetle sergilenirdi. Celal Bayar'ın bu mahareti yakından takip ettiği, hatta hayran kaldığı izlenimleri vardı. Bu izlenimler bugün istenen noktaya varmış ve Adnan Bey başvekil olarak seçilmişti. Bayar'ın vekil olmadan başvekil olarak hatırlanmasında sadece bir iltifat değil, aynı zamanda tecrübeli bir siyaset adamının dikkat çeken uysal tabiatlı ikazı vardı. Adnan Bey akşamın alacakaranlığında pencereden dışarıyı seyrediyordu. İzmir, Amerikan Koleji'ndeki günleri birden gözlerinin önünde canlanıverdi. Akşam etütleri bittiğinde sınıftan ayrılmıyor, dinlenme için verilen vakti kitap okuyarak geçiriyordu. Edebiyat hocasının verdiği ilahi komediyi okurken büyülendiği saatler oluyor ve çok kere artık yatağa gitmesi gerektiği ikazlarına kadar okumaya devam ediyordu. Cehennemi okurken çok etkilenmişti. Dante cehennemi anlatırken sanki yaşamın asıl gerçeğini anlatıyordu. Cehennem amaçsız yol alan birinin yanlış yöne saptığı esrarlı ormana benziyordu. Bu yanlış yol cehennem yaratıklarının yaşadığı yüksek tepelere çıkan gizli basamakların başladığı yerdi. Merdivenlerden yukarıya doğru çıktığında simsiyah bir dehlizde cılız bir sesin acıyla haykırdığını işitiyordu. Bir köşede hainin biri ihanetini ortaya çıkaranın kafasını kemirirken, öteki köşede şehvet düşkünlüğünü doruklaştıran Paola ve Francesca dar bir hortumun içine hapsedilmiş olarak dönüyorlardı. Adnan Bey ilahi komediyi okurken her seferinde gerçek yaşamın değerlerini böylesine usta gözlemler ve anlatımlarla ortaya koyan bir yazarın dünya görüşündeki sabır ve arzu çatışmasını içine sindirmişti. Şimdi kendisi bu sabır ve arzu çatışmasının içindeydi ve iki gündür kafasını işgal eden bu konuya bu gece mutlaka bir çözüm bulması gerektiğini düşünüyordu. Pencereden ayrıldı ve masasına doğru yürüdü. Geride kasvetli ve ümitli bir yoksulluk bırakmıştı. Ankara bazen en hoyrat duygularıyla yüzünü ekşitiyor, bazen de karşısındaki kim olursa olsun suratındaki buruşuk maskeyi gizleyerek gülüyordu. Adnan Bey masasına oturdu ve kafasındaki numaraları telefon kadranından çevirdi.